بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. Muhterem izleyiciler, bugünkü konumuz Bakara Suresi 187. ayet bağlamında oruçla ilgili problemler. Şimdi bu ayette Allah-u Teala diyor ki "Uhille lekum." Size has olmak üzere helal kılındı. Lekum size has. Size has deyince Muhammed ümmetine has olmuş oluyor. Leyletessiyami errefethi ila nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz gecelerde eşlerinize cinsellik size has olmak üzere helal kılınmıştır. Tabi rafes cinsel içerikli konuşma demek. Eşlerle bu konuşma başladığı zaman adamın eşi ise ondan gerisinin şeyi Allah de helal kıldıktan sonuna kadar şey yapılabilir. Onun için Allah-u Teala bu ilişkiyle ilgili konuları hep mecaz ifadelerle kullanır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir elbise, siz onlar için elbisesiniz. Yani onlar sizin ayıplarınızı, kusurlarınızı örter ve sizi güzel gösterirler. Siz onların ayıplarını, kusurlarını örter, onları güzel gösterirsiniz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum. Allah bildi ki kendinize karşı bir takım hainlikler yapıyorsunuz. Yani alttan alta işler beceriyorsunuz. Fetâbe aleykum, tevbenizi kabul etti. Ve afâ ankum, sizi affetti. Şimdi burada neler var? Size özel olarak ifadesi var. Biliyorsunuz 183. ayette Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Müminler, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa aynı şekilde size de oruç farz kılınmıştır. O zaman اُحِلَّ لَكُمْ dediği zaman size has olmak üzere sadece size özel bir helallik var. Yani sizden önce yoktu o. Şimdi size özel derken efendim bugünkü Yahudilere, Hristiyanlara falan gibi bir ayrım olmaz. Çünkü artık din Kur'an-ı Kerim'de anlatılandır. Öbürleri yürürlükten kalkmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e herkesin uyma zorunluluğu vardır. Uyduğu zaman da yapılacak şey aynıdır. Şimdi burada bir nesih söz konusu. Ama sık sık anlatıyoruz. Geleneksel yapı hakikaten Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakan, kendilerine göre oluşturdukları bir din ortaya koyan ve bütün kavramları tahrif eden, yani anlam kaymasına yol açan bir yapıdır. Şimdi bunların başında da nesih konusu var. Allah-u Teala Bakara 106'da Estağfirullah مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا buyuruyor. Biz bir ayeti nesk eder ya da unutturursak ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz diyor. Şimdi dengiyle nesih, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de o şekilde farz kılındı dediği zaman dengiyle oluyor değil mi? Aynısı. Peki size has olmak üzere helal kılındı deyince neyle nesk edilmiş oluyor? Hayırlısıyla. Mesela şeyde ben bugüne kadar yani dengiyle ya da hayırlısıyla nesih diye bir kavram görmedim. Siz gördünüz mü? Sen gördün mü? Demek ki yeni gözlükler bulmak lazım. Gerçi ben gözlüklü olduğum halde gibi. Ha, sen de gözlüklüsün. Şimdi hakikaten çok acayip bir hal. Yani inanılmaz bir savrulma var bugün şeyde, mezheplerde, İslam anlayışında. Ya şu ibadet konusuna karışmayın bari kardeşim ya. Bari bunu doğru anlayın. Oruç tutmayan kimseler değilsiniz ki. Ama sistemi yanlış koydukları için mesela hiç orucu neshe örnek veren hiç gördün mü sen orada ya, şey Fatih oruçta neshe örnek veren var mı?
Gelenekte ara sıra o tür şeyler ifade ediyorlar.
Kur'an'ın sünneti nesine örnek veriyor hocam işte vermiş cessas.
Kur'an'ın sünneti neshine.
Çünkü buradaki değişiklik olmadan önce Resulullah kendi içtihadıyla, kendi şeyle inisiyatifiyle o gece ilişkiye girmemeyi falan yapmış.
Yani peki ilişki kurmuyor değil mi Bakara 183'te?
Yok, öyle bir şey yok. O yüzden ama böyle bir öyle anlaşıldığında söylüyor, birazdan ben söyleyeceğim. Öyle
E
anlayanların
o zaman
olduğunu
birazdan
söylüyor.
de şimdi söyle.
Tamam hocam.
Madem başladın.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geçtiğimiz hafta nesih konusu detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Bu haftaki dersin konusu Bakara suresinin 187. ayeti bağlamında oruçla ilgili problemler olduğu için bu ayetle ilgili ne tür problemler var diye bir bakalım dedik ve buradaki nesih konusunun nasıl anlaşıldığıyla ilgili birkaç örnek vermek gerekirse bir tanesi bugün işte Kur'an na vurgu yapan hocalarımızdan mesela onların yaptıkları meal tefsirlerde nesih hiç kabul etmedikleri için yani nesih diye bir şey Kur'an'da olamaz ön kabulüyle yola çıktıkları için onlar bu ayete bir dipnot ve yorum yapıyorlar. Diğer kesimde işte gelenekle alakalı geçmişten günümüze gelen kesimde daha farklı bir gerekçeyle yani nesih anlamama gibi bir gerekçeyle belki yine aynı şeyi söylüyorlar. Yani burada hocamın az evvel söylediği, anlattığı ayetteki nesihle ilgili şeyi görmezden geliyorlar. Bunu yorumla bir şekilde açıklamaya, tevil etmeye çalışıyorlar. İşte bunun örneği bu Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meal tefsiri, Kur'an yolu. Burada bu ayete verilen açıklama yapılan
Dur bakalım. Sık sık halkı din konusunda doğru bilgilendirdiğini söyleyen Diyanet. Ya biraz insan azıcık insaflı olur ya. Yani hata yaptıysan yaptım dersin biter
evet.
yani. Yanlışların üstünü örtmek için din konusunda doğru şey yapıyormuş. Ya doğru yaptığın elbette vardır yani yoktur demiyoruz. Doğru yaptığın şeyler mutlaka vardır. Ama hatalarını da kabul et. Evet. Devam et.
Şimdi bu ayetle ilgili yaptıkları tefsirin ilk iki paragrafı bu konuyla alakalı. Şöyle diyorlar. Şimdi ayet biliyorsunuz Uhille lekum leyletessiyami errafetu ila nisaikum. Yani sizin için oruç gecelerinde eşlerinizle cinsel ilişki artık helal kılındı. Burada diyor ki muhtemelen Yahudilerin ve Hristiyanların adetlerinden etkilenen bazı sahabiler Ramazan gecelerinde cinsel ilişkinin caiz olmadığını zannediyorlardı.
Ya böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Bakın. Yani bak sıradan biz mantıkla hareket ediyoruz.
Evet.
Mesela izleyiciler dikkat edin. Yani ayeti doğru anlamak için hoca olmaya gerek yok ama saptırmak için mutlaka
Aynen.
hoca olmak gerekir. Öyle yani şey değil, bu işin şakası yok. Bak şimdi dinleyin göreceksiniz. Bak Bakara 183'te ne diyor Allah? Size oruç farz kılındı, tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. O zaman ben bu ayetine ne kadar orucu nasıl tutacağım? Yahudi ve Hristiyan nasıl tutuyorsa öyle tutacağım. Zaten onlar geçen hafta da gördünüz, 9. ay yani Ramazan ayında orada da oruç tutmak farzdır. Yahudilerde de Hristiyanlarda da. Ha saptırmışlar, şey yapmışlar ayrı. Şimdi bak biz bu sapmanın işte bir tarihçesi. Ya şimdi burada orayı bir daha okur musun? Bak bu herhalde anlaşıldı değil mi? Onlar
Muhtemelen.
nasıl tutuyorsa siz de öyle. Onlar gece ilişkide bulunmuyorlarsa sen de bulunmayacaksın. Bunun sağ solu yok.
Zaten kütübe aleykum diyor. Sonra uhille lekum diyor. Demek ki yani siz önce onlar gibi yapın. Sonrası ama sizin için şu değişiklik yapın.
Size has olmak üzere helal kılındı deniyorsa demek ki daha önceki toplumlarda olmayan bir şeyi söylüyor. Bunu anlamak için alim olmaya gerek var mı? Evet.
İşte muhtemelen Yahudilerin ve Hristiyanların adetlerinden etkilenen bazı sahabiler, bir de bazı sahabiler, yani nasıl oluyor? Hepsi de yapmıyor, o da enteresan. He. Ramazan gecelerinde cinsel ilişkinin caiz olmadığını zannediyorlar.
Bak. Tam tersizin söylemesi gerekirken caiz olmadığını zannediyorlar.
Ayrıca sahurun da uykudan önce yeneceğini, yatsı kılınıp uykuya yattıktan sonra uyanıp sahurluk diye bir şey yenilemeyeceğini sananlar vardı.
Vay.
Yani hepsi de değil. Hep bunlar böyle bölük pörçükte. Herkes bir hareket etmiyor demek ki nasıl oluyorsa. Bu yüzden bazıları...
Bu konuda hadisler de var ya.
Evet şimdi hocam...
Ha bir de bunlar bizi sünnete karşı çıkmakla da suçlarlar.
Tam tersini böyle bir hadis
ya
yoktur.
Ya bari hani hocam. Bari şey yapsa demiş, dini mesela bari Müslüman olsa derler ya, yani Allah aşkına tövbe estağfurullah.
Bu yüzden bazıları sıkıntıya düşüyor. Sahura kalkmadıkları için gündüz açlıktan bayılıyorlar. Gece cinsel ilişkiyi yasak sananlar dayanamayıp eşleriyle birleşiyorlar ve bunu gizliyorlardı.
Bak sananlar bir... Ya, sanmayanlarda problem yok. Onlar şimdi, zaten giriyorlar.
Şimdi ama devamlı diyor ki hocam, Kur'an'ın ifadesiyle böylece kendilerine hıyanet ediyorlardı. Ya şimdi adam bir şeyi zannederek yapıyorsa bu Kur'an'da nasıl hıyanet olarak anlatılabilir ya?
Hayır, sonra bu dini kendi mi koymuş olacak?
Ya aynen öyle. Ya bir de
ruhunu kendi mi koymuş olacak? Ne demek? Bir de Kur'an-ı Kerim onu hıyanet diye vasıflandırıyor.
Evet, artı aralarında
ona
da bir
cehalet diye vasıflandırıyor.
Nebi yok. Başka yani ona şey sormuyorlar. Değil. Hani bu nasıl olur, biz şunu mu yapalım, böyle mi yapalım diye.
Ya savrulmanın bu derece olduğunu da ben şahsen tahmin etmezdim. Yani.
Kur'an'ın ifadesiyle böylece kendilerine hıyanet ediyorlar. Yani şimdi hıyanet ediyorlar, sanma, zanla yapılan bir şey, ibadetmiş gibi zannedilen bir şeyin aksini yapın. Yani aslında olmayan bir şeyin tersini yaptığınız zaman bu hıyanet olmayacağı için, şimdi bunu fark ettikleri için şöyle bir açıklama yapıyorlar. Yani başkalarına da ifade ettikleri zanlarına ve kanaatlerine gizlice aykırı davranıyorlardı. He, bu hıyanet neymiş? Ben şimdi bunu böyle zannediyordum. Birilerine de söyledim ama kendim yapmıyorum. Allah da buna hıyanet diyor. Yani böyle bir şey inanılmaz gerçekten. Hadis kitaplarında ve tefsirlerde bu olaylarla ilgili birçok örnekler vardır demiş. İslam'a mahsus oruç ibadetinin farz kılınmasını takip eden günlerde bu gibi...
Bir dakika, İslam'a mahsus oruç evet. ibadeti. Bu çok daha büyük bir, yani büyük yanlış da demeyeceğim. Yani tövbe ya Rabbi, çok ağır bir ifade kullanacağım ama bu canlı yayında olmasın, kullanmayayım.
Ya işte hocam hep öncekiler
ne demek İslam'a mahsus?
Din, bu yani 610 yılında yeni bir din gelmesi.
Evet ya bu ne Allah aşkına ya.
Yapılıyor bunlar.
O zaman haşa Allah yalan mı söyledi sizden öncekilere farz kılındığı gibi deyip de. Tevrat'ta da var 9. ay işte Ramazan oruç. Ne olacak bizde öyle şey yok ki bizde. Adam Kur'an'ı bilmiyor ki Tevrat'ı bilsin. Nereden şey yapacak? Bir de Kur'an'ın tefsiri değil mi bu?
Tefsiri
evet. Bir de diyorlar Abdullah Hoca niye kızıyor? Niye az kızıyor demeleri lazım. Evet.
İslam'a mahsus oruç ibadetinin farz kılınmasını takip eden günlerde bu gibi olaylar ve yanlış anlamalar ortaya çıkınca sınırları belirleme ihtiyacı doğdu ve bu ayet gönderildi. Yani Allah önce hiçbir sınır belirlemeden size oruç farz kılındı diyor. oruç farz kılındı ama artık ne yaparsanız yapın. Der gibi ya bir şey tamam var. Bir sınır yok.
Oruç
şey
ne?
Yok.
Onu bilmeden nasıl oruç tutacaklar kardeşim?
Ya Allah'tan hocam bu sahabi de bu hatayı yapıyor da sınırlar belirleniyor. Biz kurtuluyoruz ya da ondan sonrakiler. Ayete göre oruç gece bitince başlayacak ve ertesi gecenin başlamasına kadar sürecektir. Yani oruç ibadeti gündüze mahsustur. Gece bu ibadetin vakti değildir. Güneşin batmasıyla başlayan gece boyunca yemek içmek, cinsi temas ve benzerleri bütün mübah şeyler serbesttir. Dedikten sonra diyor ki Allah tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Şimdi ayetin bir de böyle bir bölümü var. Peki o zaman madem bunlar kendi zanlarıyla öyle sandıkları için yapıyorlardı da Allah'ın tevbeyi kabul etmesi ne demek diye bir soru gelir akla. Orayı da şöyle açıklıyor. Allah tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı cümlesi daha önce böyle bir yasağın bulunduğuna işaret ederse de bu konuda ayet ve hadis olarak bir delil yoktur.
Vay. Evet. Ayet ve hadis olarak deliliyor. Buna ayet olarak açıkça orada
hadis de var hocam bir sürü.
Hadisler de var
biraz
tabii.
Biraz sonra okuyacağım onları da.
Hadisler de var ama açıkça ayet var. Sen Kur'an tefsiri yapıyorsun,
evet,
ya.
Aynen öyle. Hıyanet tövbenin bilmiyorum, kabulü.
Buna ben bu kafaya nasıl bir tanım getirilebilir? Bunu ancak psikologlara şey yapma, havale etmek lazım. Bize değil yani. Evet, devam et.
Hıyanet, tövbenin kabulü ve bağışlama, kendi zanlarına ve anlayışlarına göre yaptıklarını günah sayanların bu kabulleri ve kanaatleriyle ilgilidir. Yani şimdi adam kendi kanaatiyle bir şey yapıyor. Bunu günah sayıyor. Allah da diyor ki tamam ben sizi bağışladım. Ya günah değilse neyi bağışlıyor? O ya sandıysa.
Dini insan mı koyar ki hıyanet olsun?
Öyle bir şey olabilir mi yani?
Hükmü Allah koyar ya. Böyle bir din olur mu? Bu din Allah'ın dini olur mu?
Ve tırnak içinde şu demekmiş hocam. Şöyleymiş yani yapılan. Siz kendiliğinizden sınırlar koydunuz. Sonra bunları çiğnediniz. Günah işlediğinizi düşünerek tevbe de ettiniz. Allah tevbenizi kabul etti. Sizi bağışladı. Zaten böyle bir yasak da yoktur. Denilmek istenmiş.
Peki bak sen şimdi bir düşün. Bak, değerli izleyiciler bir dakika. İzleyicilerin bir düşünsün. İlk defa oruç Müslümanlara farz kılınıyor. Bu ayet inene kadar da Allah bir tarifte bulunmamış. Oruç tutun. Oruç ne? Sıyam ne? Bilmiyorlar. Kütübe aleyküm sıyam. Ne yapacağız? Herkes aklına geleni yapacak tabii. Birisi 24 saat belki yemez içmez. Diğeri konuşma orucu tutar. Birisi şunu yap. Burada Allah-u Teala yasak koymadan bir ceza vermeyeceğini söylemiyorum. Ve ma kunna muadzibina hatta neb'ata rasule. Bir elçi göndermeden, yani bir hükmü açıklamadan şey yapar mı? Allah-u Teala siz hainlik ediyorsunuz der mi? Böyle bir şey olur mu? Evet, devam et.
Kaldı ki hocam mesela Nisa 107'de ve la tucadil anillezine yahtanune enfusehum diyor. Yani kendilerine ihanet et, aynı kelimeyle. Kendilerine ihanet edenlerle mücadele etme diyor. Demek ki Resulullah... Yani
onları savunma diyorum.
Onları savunma. Evet. Demek ki Resulullah böyle bir araya girme ihtiyacı duyuyor. Böyle bir eylemde bulunuyor. Oysa burada anlatılan durumda içlerinde nebi falan yok bu adamların. Kimseye sormuyorlar. Kendi kafalarına göre evet. Öyle zannedip yapıyorlar.
Resulullah da yok, ona da sormaya lüzum yok.
Hiçbir şey yok.
Bizim gibi demek ki nerede yaşıyorlarmış?
Bu ayetin bir de burada tefsirde şöyle söyleniyor işte bu konuda ayet ve hadis olarak bir delil yoktur deniyor. Ayetten delili zaten hocam açıkladı. Hadis olarak delil de mesela Musa bin Ukbe Kureyb kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakleder. Müslümanların yemelerini, içmelerini ve eşleriyle birleşmelerini helal kılan oruçla ilgili ayet nazil olmadan önce bir kişi uyuyacak olursa bir daha ertesi akşama kadar yiyemez, içemez ve eşiyle birleşemezdi. Bu öncesini anlatıyor. Aynı önceki ümmetlerde olduğu gibi. Yine Ali bin Ebu Talha İbni Abbas'tan şöyle dediğini naklediyor. Abbas'ın şöyle dediğini naklediyor. Ramazan ayında yatsı namazını kıldıktan sonra Müslümanlara ertesi akşama kadar yemek ve eşleriyle birleşmek yasaktı. Sonra Müslümanlardan bazı kişiler Ramazan ayında yatsıdan sonra yemek yediler ve eşleriyle birleştiler. Bunlar arasında Hattab oğlu Ömer de bulunuyordu. Durumu Resulullah'a dertlenerek anlattıklarında bu ayeti kerime nazil oldu. Yine Ebu Cafer Errazi der ki Rebi İbni Enes Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini bir kişiden duyduğunu söyledi. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı ayeti nazil olduğunda önceki milletlere farz kılınan oruç şöyleydi.
Bak buraya dikkat edin bak.
Onlardan birisi yatsı namazını kılıp yattığında ona yemek, içmek, kadın ve benzeri şeyler haram olurdu.
Ha tamam.
İşte bunlar tamam. Da hadislerden
geçen hafta
rivayet...
burada anlattınız değil
evet,
mi?
Aynen tamam. Öyle. Hadislerden rivayetler. Yani sonuçta yok dediği konuda böyle birçok rivayet.
Hayır bakın şimdi niye bunlar bu hadisi kullanamıyor? Siz ayeti anlamadığınız zaman doğru hadisleri de anlama şansınız yok. Şimdi bu hadisler sizden öncekilere farz kılındığı gibi ise farz kılındığının uygulamasını nakleden ifadeler değil mi? Bitti o kadar. Sen burada bir de bir tefsir yazıyorsun. Ayeti gözünde görüyorsun. Diyorsun ki Müslümanlarla başlayan bir oruç. Allah tövbe estağfurullah.
Hocam ayrıca ayette felane başruhunne ne demek oluyor? Yani şunu mesela bunu hiç yazmamışlar tefsire.
Öyle mi?
Yani, bu kısım yok. Yani bunu nasıl anlıyorlar? Yani artık eşlerinizle artık şu andan itibaren eşlerinizle birleşebilirsiniz. Yani demek ki bunun öncesi başka bir şey yani. Demek ki yapılmıyormuş bu daha öncesinde. Yani
Ya da,
bütün bu
ya da
yazılan
yasakmış yapılmıyorum diye
yasakmış yani.
yasakmış. O şeyde belirtildiği gibi.
Bütün bu yazılanları çöpe atan iki tane kelime var Kur'an'da. Yine az evvel söyledik, Cassas bunu sünnetin Kur'an'ı şey Kur'an'ın sünneti nesettiğine örnek gösteriyor. Çünkü işte buradaki o gece ilişkiye girmeme, yatsıdan sonra yeme içmenin yasak olması vesairesi Resulullah'ın kendi yaptığı bir şey. Onu da
Abicim bu
180
cassas basit bir olay değil. Cassas ahkamul Kur'an. Yani Kur'an hükümleri diye bir kitabı olan Hanefi mezhebinde son derece önemli olan bir şahıstır. Mesela işte
Usul eseri var.
usul eseri de var. İşte mesela ahkam hemen arkamda. Benim şeyde talebeyken ilk okuduğum kitaplardandır bunlar yani. Hiç elimden bırakmazdım. Çok hoşuma giderdi. Çünkü o zamana kadar hükümleri Kur'an'dan anlatan hiçbir kitap görmediğimiz için sonra bir baktık ki Allah bu saptırarak anlatıyormuş. Doğru olarak değil. Ya sen şimdi ahkamul Kur'an diyorsun. Ölüm tarihi de 370. Şimdi 1439 muydu bu sen? 370, 1439. Kaç sene önce?
1060 sene kadar hocam. 1060.
1060 sene kadar önce yaşamış bir kişi bu. Bak Kur'an hükümleri diye yazdığı kitaba ne söylüyor?
Ama şunu da belirtiyor. Bu örneği kitabın sünnet nesi olarak değil de önceki hükmün kitapla nesi bağlamında ele alan bir görüşten de bahsediyor. Onun
Ya
bildiği
görüş olur mu? Kur'an ayeti görüyorsun sen. Görüş olur mu?
işte
Allah'ın sonra bak manensah ya bunlar gerçekten yani bu savrulma yeni değil bakın. 1300 küsur sene önceden şey yapılmış.
Bu görüş ilk uygulamanın önceki şeriata ait bir hüküm olduğunu ve bu hükmün Bakara suresinin 183. ayetiyle son şeriat için de geçerli kılındığını iddia etmektedir. Yine bu görüşe göre
İddia etmektedir. Ya.
önceki şeriatın bir
Bak ayet
uygulaması
var, hadis var, iddia oluyor.
Önceki şeriatın bir uygulaması olan ve Bakara 183 ayetiyle son şeriatın da hükmü yapılan oruç gecelerinde uyuduktan sonra yeme içme ve cinsel ilişki yasağı Bakara 187. ayetiyle neshedilmiştir. Cessas bu görüş sahiplerine 183. ayetin metninden oruç gecelerinde bazı kısıtlamalar olduğu hükmüne ulaşılamayacağı, ayrıca 184. ayette geçen eyyam kelimesinin geceyi içermediği şeklinde cevap verildi. Halbuki orada
Bak şimdi o doğru sözü naklediyor ama onu saptırıyor. İşte buna tahrif denir.
Halbuki
Yani
orada eyyam ve
başka
mağdudat diye
anlamlara
Ramazan günlerini
kaydırmak
söylüyor.
denir. Ya eyyam kelimesine gece dahil değil. Bunu hangi Arapça bilen adam söyleyebilir ya? Yani yevm dediğin zaman gece ve gündüzden oluşur. Eyyam dediğin zaman.
Hocam zaten onu da Şehru Ramazan diye o günlerin hangisi olduğunu
He.
bütün bir ayı kapsadığını söylüyor. Orada günü de var, gecesi de var, hepsi de var.
Allah Allah. Hayır sonra şeyden bu iş anlaşılmazmış Bakara 183'ten. Ya önceki ümmetlere nasıl farz kılındıysa dedi. Nasıl anlamıyorsun bunu? Onun için de hani baştan söyledim ya anlamamak için hoca olmak lazım. Anlamak için değil.
Ama en azından bu ifadeler gösteriyor ki doğru anlayanlar da olmuş yani o
Öyle ama
dönemlerde.
tabii o da olmuş değil elbette. Yani sahabe döneminde tabiinin bir döneminde biz araştırma onlara ulaştığımız zaman bilgilerin doğruluğunu hemen ortaya çıkarıyoruz yani. Ama sonradan bozulmuş.
Ama işte bugün elimizdeki Kur'an yolu tefsirinde böyle. Artı işte dediğim gibi bugünkü yapılan modern meallerde de maalesef böyle. Çokça okunan meallerde de aynen buradaki bu işte muhtemelen Yahudi Hristiyanların adetlerinden etkilenen sahabiler falan diye ifadeler var. Dolayısıyla bunlar aslında bir yandan da gösteriyor ki biz Kur'an'ı yorumlamaya kalktığımız zaman Allah'a söyletemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ha, en ufak bir gördüğümüz engeli aşmak için istediğimiz şeyi üretebiliriz. Burada işte yazıldığı gibi bir sürü hikaye, bir sürü senaryo yazarak o engeli aşmaya çalışıyor insanoğlu maalesef. O yüzden Kur'an'ın yorumlanmaması gereğinin de bir örneği olmuş oluyor aslında bu okuduklarımız. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam.
Şimdi söyleyeceklerin o kadar da tabii de o daha önce o kadar çok söyledik ki tekrar edelim ki gerek yok demek istiyorsun. Şimdi maalesef geleneksel yapı kendi kafasına göre bir usul belirlemiştir. Zaten yani Fatih'le beraber sık sık ortaya koyduğunuz kök programında Kur'an'ın Kur'an'ın açıklanması meselesinin sayısız örneklerini şey yapıyorsunuz, veriyorsunuz. Burada da Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması var. Ve Allah-u Teala Kur'an'ı bir başkasının açıklamasına imkan vermiyor. Bu başkası tanımına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de girer. Şimdi mesela Katolik Kilisesi ya da kilise diyelim, kendisini Tanrı yapmadan önce İsa'yı Tanrı yapmıştır. Bunu Katolik Kilisesi diyeyim ve Ahlak İlkeleri diye kendi yayınladıkları kitaplarda bu var. Önce İsa'yı Tanrı yapıyor, arkasından kendini Tanrı yapıyor. Yoksa İsa'nın Tanrılığı Katolik Kilisesi'nin umurunda bile değil. Kendi Tanrı olmadıktan sonra ne olacak? İsa Tanrı olsa ne olur, olmasa ne olur? Şimdi İsa'yı Tanrı yapmışlar. İsa kilisenin manevi şahsı manevisidir demişler. Bu şahs manevi biliyorsunuz Türkiye'de de hala kullananlar vardır. O tarafa girmiyorum. Böylece kendilerini tanrılaştırmışlardır. Peki kendileri helal ve haram koymak isteyen Kur'an-ı Kerim'i yani Kur'an'ı şey göstererek yani Kur'an'ın tahrif dediği yola girerek İslam'a bir takım şeyler sokuşturmak isteyenlerin ilk önce yapması gereken nedir? Önce Resulullah'ı
işte Cessas öyle yapmış hocam.
Öyle yapmış.
Resulullah burada oruçla ilgili bir takım sınırlar belirliyor yani.
Belirletiyor.
Ve Kur'an sonra o sınırları Allah ayet indirerek neshediyor, değiştiriyor. Neyi? Nebisinin yaptığını. Ya böyle bir şey nasıl düşünülebilir?
Ya mesela Hud suresinin 11. surenin ilk ayetlerinde ne diyordu Allah-u Teala? Kitabun değil mi? Kitabun yani. Ha da kitabun. Bu bir kitaptı. Uhkimet ayatuhu. Ayetleri muhkem kılınmış. Da burada kitabın, haza kitabın manasına değil de o kitabın uhkimet ayatuhu. Ayetleri muhkem kılınmış. Yani bu ayetlere muhkem kılınmış bir kitaptır. Hâzâ kitâbun uhkimet âyâtuhu ve o şekilde bu ayetleri muhkem kılınmış bir kitaptır. Muhkem ne demek? Yani kısa, özlü ifadeler.
Hüküm ifade eder.
Hüküm ifade eder. Ne oldu şimdi? Kütübe aleykümüs sıyâm kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Size oruç farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Anlaşılmayan tarafı var mı? Tamam. Peki sümme fussilet. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Zaten işte o 183'ten sonra gelen bütün ayetlerde oruçla ilgili tafsilatı tabii ortaya koyan ayet.
Ondan sonra eyyâme mâdûdât diyor. Birbirine bağlı günler. O günler hangi günlerdir? Ramazan ayıdır. Bakıyorsun Tevrat'ta da var aynı şey. Ondan sonra hasta ve yolcu olanlar şöyle yaparlar. Neyse bütün sümme fusse sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklamayı yapan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Peki Allah niye bunu açıklamış? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi burada kendi kendilerine kulluk ettiklerinden bahsediyor. Yok efendim işte bazıları düşünmüş ki oruç gecelerinde ilişkiye girilmez. Girmiş. O zaman kendisi ilah oluyor. Hüküm koyuyor. Kendi kendine muhalefet edip günah işliyor. Ya bu ne Allah aşkına ya? Ondan sonra diyor ki Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Yani helalı, haramı, farzı, vacibi koyan Allah-u Teala'dır. Bitti. Başkası değil. Allah ne dediyse onu yapacaksın. Peki geleneksel yapı böyle mi? İşte görüyorsunuz. Bundan bir alakası var mı? Ve bu ilim olarak bugün bütün dünyada okutuluyor. Şimdi şu anda bakın böyle bize şey yapmak isteyen, saldırmak isteyenler bu şeyde WhatsApp ve şu bu falan çeşitli gruplarla bana geliyorlar. Gülüyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Dün de Erdem Bey bana bir tanesini gönderdim. Ne diyordun? İnanmıyorum diyordum bunu.
Hocam inanılacak gibiydi. Yani onu aklı başında birisinin yani akli
hoca olmasını
düzgün
bırak.
Çalışan bırakın hoca olmasını birinin yazması mümkün değil öyle bir şey.
Evet.
İnanılmaz bir şey.
Şimdi bize böyle usulle sataşmaya çalışıyorlar. Çünkü buraya bir kendi kafalarına göre bir şey koymuşlar. Neymiş efendim? Allahü Teala ayrılmayın diyor. Bunlar ihtilaf rahmettir diyorlar değil mi? Allah bilmez siz gelin bize sorun diyorlar. Haşa. Ondan sonra birisi helal diyor bir şeye, birisi haram diyor, birisi mekruh diyor, birisi şu diyor, birisi bu ne bu? Kimin dini bu? Bu kimin dini ya?
Hocam bugün de bunun benzerleri bu modern Kur'ancılar tarafından yapılıyor. İşte biri Ramazan'ı sabitliyor, öteki 3 günde tutsanız olur, en az 3 gün tutun yeter diyor. Bir kısmı bu cezadır, oruç tutmanıza gerek yok diyor.
Tamam bir cehenneme
gitme. Aynı şey devam ediyor yani. Aynı
yani onları kimse adam yerine koymaz, ondan dolayı şey yapmıyor ama bunlar mezhep olarak şey yapıldı. Mesela bize çocukluktan öğretilirdi. Kaç mezhep var? 4. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Sen hangi? Peki bir 4 mezhep haktır, bizimkisi sevabıdır. Bizimkisi doğru, diğeri günah mı oluyor yani? Yok onlar haksa da bizimkisi sevabıdır niye? Doğrusu da bizimkidir daha niye diyorsun? Çünkü bizim mezhep ya doğru olmasa bizim mezhep olur mu? Şimdi bakın kendilerine kapı açabilmek için önce Resulullah'ı devreye sokuyorlar. Diyorlar ki Kur'an'ı açıklama yetkisini Allah ona vermiştir. Bunun için Nahl suresi kaçıncı ayet alıyorlardı? 44. ayeti. Efendim وَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ. Bu zikri, zikir Kur'an-ı Kerim'in adıdır zaten. Bu zikri de, aynı zikri sana da indirdik. Zaten önce ondan önceki ayette de zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki neydi o ayetin şeyi? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ اِلَيْهِمْ. Senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildir. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Arapça bilenler için söylüyorum. اَهْلَ الذِّكْرِ اَلِفْ لَمْ لَا الذِّكْرِ. O zikirde uzman olan kişilere sor. O zikir dediği ne oluyor? Önceki kitaplar, Tevrat, İncil ve diğer kitaplarda uzman olan ehil, Türkçemizde de kullanılır bu ehil kelimesi. O zikirde ehil olan kişilere sor. İn kuntum la ta'lemun, bir sorun, bilmiyorsanız sorun diyor. Tekilde değil, sorun. Peki. Peki bil beyyinati ve zubur. O önceki elçileri belgelerle, mucizelerle ve zübürlerle, zeburlarla gönderdik. Zeburlar. Bize öğretilende kaç tane zebur var? Bir tane Davud'a zebur verilmiş. Allah'ın haberi yok haşa bunlardan. Davud'a da zebur verildi ama zebur bir kitap demektir kardeşim. Kur'an da zeburdur. Tevrat da zeburdur. Zübür işte zübür kitaplar. Ve enzelna ileyke, yine Arapça bilenler dikkat etsin. Ezzikra. Elif lamlı olarak bir kelime Arapçada tekrarlandığı zaman aynı şeyi ifade eder. Bir önceki işte zikri onlara indirdik. Aynı zikri sana da indirdik. Ya Muhammed. Çünkü tasdik ediyor ya. Peki ne yap? Lütübeyyine linnas. O adamlar var ya, o ehli zikir, önceki toplumlar. Onlara soruyorsun. Onlara beyan edesin. Göster onlara. Manüz ile ileyhim, kendilerine neyin indirildiğini gösteresin diye beyan edesin. Mesela vergi beyannamesi deniyor değil mi? Net ortaya çıkarmak. Gizlemişler, ortaya çıkarır. Beyan edesin diye. Ve leallehum yetefekkorun. Belki onlar düşünebilirler. Aa evet ya.
Bize gelenin aynısı.
Bize gelen. Peki bunu da bu ayeti hani dedi ya Allah bir yerde kısa anlatıyor, diğer yerde açıklıyor. Allah nasıl açıkladı diye baktığımız zaman Maide suresinin 15. ayetinde diyor ki ya ehlel kitap. Bak ehli zikre orada ehli kitap de diyor. Kitapta ehil olanlar. Kitaplarını bilenler. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Size Resulümüz geldi. Resul kelimesinin ilk anlamı bu kitaptır. Muhammed Aleyhisselam yok ama bu kitap var şu anda. يُبَيِّنُ لَكُمْ Tabii ki bu kitabı getiren de Resul'dür. يُبَيِّنُ ortaya çıkarıyor. لَكُمْ sizin için. Bak لِتُبَيِّنَ لَهُمْ يُبَيِّنُ Arapça bilenler dikkat etsin. لِتُبَيِّنَ يُبَيِّنُ Aynı kelime. Sizin için ortaya çıkarıyor. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ كَثِيرًا öyle değil. مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Aynı olduğu için ortaya, siz gizlemişsiniz, bu ortaya çıkarıyor. O zaman demek ki bugün çıkar şeye bakalım, bir 9. ayda oruç tutun ifadesi dışında açık bir şey var mı şeyde Tevrat'ta? O oruç günde şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, gizlemişler onların hepsini. Ama Kur'an ortaya çıkarıyor. Ve affı anketir birçok şeyi de affediyor. İşte onu da yok sayarak kolaylaştırıyor. Şimdi bu ayetlerden her konuda açıklamayı kendileri yapar kardeşim. Açıklamayı kendileri yapmasa Kur'an'ı açıklama yetkisi Kur'an Resulullah'a aittir. İşte bu ayette delilidir diyebilirler mi?
Şeyde Ali İmran suresinin 187. ayetinde ve iz akhazallahu misaka lezine utul kitabe letubeyyinun nehu linnasi ve la tektumun. Bütün insanlara veriyor. Sadece ona ait bir şey değil.
Yani kendine kitap verilen herkes yani ehil olsun olmasın. Bakın mesela evet değerli izleyiciler hepimize Allah kitap vermiştir. Evet. Bir daha oku ayeti.
اَخَذَ misaka lezine اُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ
Bak, tübeyyinunnehu ne demek olduğunu açıklıyor. Kendilerine kitap verdiklerimizden kesin söz almışızdır diyor. Uzman olup olmamaya lüzum yok. Bir tane ayet biliyorsan kesinlikle onları insanlar için ortaya koyacaksın. Durum ve şartlar uygun olduğu zaman tabii. وَلَا تَكْتُمُونَهُ O zaman ortaya koymanın ne olduğu belli. Gizlemeyeceksiniz. Mesela bakın beyan ve gizleme. Aynı kelime Türkçe'de yok mu? Vergi beyannamesi gizleme kelimesi beraber kullanılmıyor mu? Yani bir şeyleri gizliyor. Gelir ve giderlerini gizleyerek beyannamede göstermemiş denir değil mi? İşte bakın bu kullanılıyor Türkçe'de de. Gizlemeyeceksiniz hepimizin görevi. Sadece Resulullah'ın görevi değil. Sadece ulemanın değil, her müminin görevidir bu. E peki siz bu kadar ayetleri Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklaması metodunu ortaya koyarsanız dini keyfinize uyduramazsınız. Bu saçmalıkları yazamazsınız oraya. Peki o zaman şeye göre efendim ehli kitap işte papa Allah'a baba diyorlar değil mi? Papa da baba demek. Allah büyük babaları, papa onun altı. Peki papaz da aynı. Hepsi de Tanrı'nın temsilcileri. Peki güzel de bizim hocalar öyle değil mi? Yok efendim bizde olmaz. Tabii. Tabii canım siz çok seçilmiş kavimsiniz. Olur mu sizde? Peki Allah-u Teala'nın bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra hakim ve habir tarafından her şeyin en iç yüzünü bilen ve doğru hükümler sahibi olan Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış. Ayrıntılı. Peki bunlardan hangisi Kur'an açıklanmış gibi kitaptır diyor. Var mı sen gördün mü? Tabii Kur'an mücmeldir. Bizim açıklamamıza vay be vay be. Eyvallah. Allah Kur'an'a mübin desin. Allah yalan mı söylüyor bize? Mufassal desin. Kitabın fussilet ayatuhu dersin. Desin ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklamış bir kitap desin. E tabi o zaman bu anlayışların hiçbirisi olmayacak. Ondan sonra اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Peki o zaman tutup da ben aşıklarım diyen adam kendini ne yapmış oluyor? Allah yerine koymuş oluyor mu?
Yorumla yapılan her tür açıklama bir tür ilahlık iddiasıdır hocam.
Bir tür, ayete hayır, ayete göre açıkça ilahlık iddiası değil mi? Bizde olmazmış. Keşke olmasaydı. Ama bunları ortaya koyunca çıldırıyorlar. Ondan sonra böyle hani çıldırsınlar, getirsinler bir desinler ki şu sözün şu ayete aykırıdır. Şurada Arapça bakımından yanlış yapmışsın desinler. Yok. Kendi o saçma usullerini sanki Kur'an-ı Kerim'in yerine koyarak tenkit etmeye kalkıyorlar. Keşke yapsalar. Buna da bunu da devam ettirmelerini çok isterim. Sakın durmayın. Ne yapabilecekseniz yapın. Bakalım hiç olmazsa millet görür sizin kaç paralık olduğunuzu. Evet. Tamam mı? Peki şimdi ayete devam ediyoruz. Ayeti tekrar başlıyoruz. Diyor ki Allahü Teala uhille lekum. Bakara 187. Size has olmak üzere helal kılındı. 183'te daha sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç farz kılındı dedi. Burada da size has olmak üzere. O zaman Muhammed ümmetine. Değil mi? Leylete siyamir rafetü ilâ nisâikum. Eşlerinizle oruçlu bulunduğunuz gecelerde cinsellik, cinsel içerikli konuşmalar anlamındadır rafes. Ama onu mecaz olarak cinsel ilişki anlamında da kullanılır. Hunne libâsun lekum ve entum libâsun lehunne. Eşleriniz sizin için bir elbise, siz onlar için elbisesiniz. Birbirinizin ayıbını, kusurunu örter, birbirinizi güzel gösterirsiniz. Ve birbirinizi korursunuz. Elbisenin çeşitli çok şeyi vardır. Mesela insanoğlu elbisesiz dolaşamaz. Onun için de evet, beşer olduğu için elbisesiz olmaz. Onun için de bekar kalmak hiçbir zaman tavsiye edilecek bir şey değildir. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum. Allahü Teala çok iyi biliyor ki siz kendinize hainlik ediyorsunuz. Yani Yahudiler de işte mesela Medine'de yaşayan Müslümanlar Yahudileri biliyor nasıl oruç tuttuklarını. Gece cinsel ilişki yasak, siz ilişki yapıyorsunuz. Alttan alta. Fetâbe aleykum. Allah sizin yüzünüze baktı. Ve afa ankum. Şimdi tâbe dönmek manasındadır. Fetâbe aleykum. Şimdi Türkçe karşılığı tam yüzünüze baktı daha iyi yani. Allah size döndü. Değil, Allah yüzünüze baktı. Hani hep Türkçe'de kullanırız ya, Allah yüzüme baktı da şöyle yaptı falan diye. فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَ عَنْكُمْ Allah sizin günahlarınızı bağışladı. Demek ki bu günah olacak ki afa ankum olsun değil mi? O gece demek ki oruçlu bulunan günlerin gecesinde ilişki günah. Allah affettiği zaman artık günah diye bir şey kalmıyor.
Zannetmeyle falan değil. Adam
zanla olur
günah
mu?
Günah işlemiş olacak yani.
Açıkça.
Yanlış yapmış olacak.
Çok açık ve net. Kur'an'ı devre dışı bıraktın mı istediğini söyle. Ondan sonra diyor ki فَالْاَنَا بَاشِرُهُنَّ Artık onlarla ilişkiye girebilir. Bâşirûn ne dediği şeydir. Deri deriye. Burada da çok önemli bir husus vardır karı koca ilişkilerinde. بَاشِرُهُنَّ emrinin muhatabı yani öznesi erkeklerdir. Nesnesi de kadınlardır. Şimdi genellikle erkekler eşlerinin soğuk olduğundan şikayet ederler. Onların yapısı budur kardeşim. Talep ondan gelmez, senden gelecek. Bunu kafana iyice yerleştir. Bâşirûhunne dediği için önce sen onu harekete geçireceksin, ondan sonra o şey yapacak. Ondan bir şey beklemeyeceksin. Tabii bir kısım şeyler var, sosyal medyada değişik şeyler. Yani kadınlar talep eder şekilde millet zannediyor ki öyledir. Onu öyle, o gerçek dışı onlar. İnsanları yanıltan şeyler. Bâşirûhunne. Kadın istenendir, erkek isteyendir. Yapısı bu. Ha istisnalar tabii ki olur. Vebtegû mâ keteballâhu lekum. Onlarla ilişkide Allah'ın size yazacak olduğunu isteyin. Niye bu yazacak olduğunu? Mâ ketebe yazdığıdır denir de Şimdi Arapçada iltifat denen bir şey vardır. Yani zamanlar geçmiş zaman, gelecek zaman manasında kullanılır bu şeydir. Allah yazmışsa zaten istemeye gerek yok. Olur. O zaman vebtegu diye emrediyorsa onu isteyin. Ve keteballah yazacağını. Yani ya Rabbi bize hayırlı bir evlat ver diye o niyetle ilişkiye girin. Ondan sonra da diyor ki vekulu veşrebu, yiyin için. Akşamdan değil, ne zamana kadar uzatıyor bize has olmak üzere. Onlar akşamdan akşama oruç tutarlar. Yani akşamdan akşama diyeyim, yani hava kararınca gasekulleyl denen, bugün bizim Süleymaniye takvimine göre yatsı namazının son vaktinden itibaren bir dahaki akşam namazı vaktine kadar yerler içerler. Ama Allah burada Muhammed ümmetine has olmak üzere kolaylık getirir.
Hayırlısıyla nesih yapılıyor.
Hayırlısıyla nesih yapılıyor. Tabii bizim geleneklerde Allah'ın dediği misliyle hayırlısıyla nesih diye bir şey bilinmez ki ayetleri doğru anlasınlar. Ondan sonra diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا, yiyin için, hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ, sizin için, bak size göre خَيْتِ اَبْيَضُ, beyaz çizgi, çizgi olacak yani, hayt çizgi, ufuktaki ışık çizgi haline gelecek. Erkenden aydınlanma başlar. Ufukta koskoca bakarsınız ki kubbemsi bir aydınlanma var. Yemeye içmeye devam ediyorsunuz. Bir beyaz bir çizgi haline geliyor. Minel haytel ebyad, yani ufukla şey arasında ufuk çok net bir şekilde gözüküyor. O çizgi o beyazlık bir çizgi haline geliyor. Bir paralellik oluşuyor. Ufuktaki beyaz çizgi ile alttaki karanın siyahlığı arasında bir paralellik oluşuyor. O ikisi arasında da bir kızıl ışık kalıyor. İşte o zamana kadar yiyin için. Şimdi bu beyaz çizgi, siyah çizgi, bu şey, bu değişmez bir özellik. Yani bu şeyde de mesela bu günlerde Svalbard'da 24 saat güneş hiç batmaz. Güneş hiç batmasa bile, ben bir tespit yapmıştım ama resmini çekip de yayınlamak nasip olmamıştı. Şimdi bakıyorsunuz Svalbard'da yukarıda güneşi görüyorsunuz. Aşağıda da siyah ve beyaz çizgiyi görüyorsunuz ufukta. Şimdi bir arkadaşımız inşallah İsveç'ten bir süreliğine Svalbard'a gideceğini söyledi. Ne yapabilirim hocam dedi. Dedim ki o resimleri çek de bize gönder. İnşallah çeker gönderir. O çok çok önemli. Zaten şeyde de İsra suresinin 78. ayetinde de o var. Diyor ki size göre. Yani şimdi burada Diyanet yanlışta ısrar ediyor. Burada tekrar ediyorum. Diyanet görevlilerinin bunun yanlış olduğunu bilmemesi mümkün değil. Ayet açık çünkü. Size göre diyor Allah. Onlar ne yapıyorlar? Efendim Diyanet'te çok gelişmiş aletler var. Çok önemli yerlere gidip şey yapıyoruz. Yahu kardeşim size göre diyorsa ben neredeysem bunu orada göreceğim. Şehirde gözükmez. İyi vallahi. Bir heyet kurun ey Diyanet mensupları. Allah'tan bir randevu alın, gidin deyin ki ya Rabbi şu ayeti bir değiştir ya, böyle ayet mi olur deyin. Sizin başka yapabileceğiniz bir şey yok. Bu kadar mı ağır bize şey yapıyorsun diyorlarsa kusura bakmasınlar. Daha ağırının cezasını Cenab-ı Hak onlara elbette verecektir. Yıllardır onları açıklıyoruz. Kulaklarını tıkıyorlar, gözlerini kapatıyorlar. Bir kere bizimle yüz yüze gelmeye cesaret edemiyorlar. Ben burada size gösterdim. Eskiden yapılan çalışmalarda bir şeyimiz, imzalarımız var. Bir kere cesaret edemiyorlar. Çıkıyorlar bu Ramazan'dan önce de hiç Allah'tan korkmadan doğru yapıyorlarmış diye millete açıklama yapıyorlar. Bu, ben vatandaşlardan da gerçekten, yani bu izleyicilerden de çok ciddi manada rahatsızım. Kusura bakmasınlar, kusura bakmayın, böyle Müslüman olmaz. Allah size göre diyorsa çıkın bir kere bir bakın. Birçok kimseye diyorum, baktın mı? Yok. Ne işin var peki? Lan bir kere insan çıkıp bakmaz mı ufka? Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Çıkın bir bakın. Çıkın bir bakın. İşte geçen de şey yaptık. Şimdi burada Özbekistan'dan gelen arkadaşımız var. Geçen de şey yaptım. Her sabah Süleymaniye Camisi'nde namazı kılıyoruz. İstersen gel bir anlat, gel. Gel buraya gel. Bir kere anlatmıştım, bir daha anlat, gel. Bu defa başka bir şey anlatacağız. Neyse, gel gel. Gel şöyle, şuradan gel. Bir şey olmaz. Tamam, gerek yok, sen gel. Sen gel buraya. Gel anlat, geç geç orada. Şimdi bir gün önce Süleymaniye Camisi'ne gittim. Baktım ki bir hatim başlattılar, dedim iyi. Dedim ki sabah namazdan önce demek ki bir hatim falan okuyacaklar. Namazı vaktinde kılacaklar diye çok sevinmiştim. İkinci gün gittim. Şimdi bu Özbekistan'dan daha yeni geldi bu arkadaşımız. Yani daha bir hafta olmamıştı değil mi geleli sen o zaman? O zaman yani
O zaman bir hafta olmak üzere.
olmamıştı gelmişti. Ben baktım ki namazı kılmışlar. Bu da çıktı dışarıya o sıra. Ne yaptın? Namaz kıldım dedi. Ne? Sabah namaz dedim. Sabah namaz değil ki. Git dedim caminin şey tarafına, Boğaz'daki bahçesine git dedim. Bak bakayım imsak olmuş mu? Şimdi gördüklerini anlat bakayım sen şimdi. Hadi biraz çek kendine doğru.
Aynen hocamız dediği gibi Ramazan ilk sabah, ilk günüydü. Değil mi?
İlk günlüydü,
İlk gün.
evet.
Ramazan ilk günü. Her gün gibi namazı kılıp çıkıp baktım. Hocamız kapının önünde duruyordu. Aynı sorduğu gibi sordu. Namaz kıldın mı? Evet kıldım. Sabah namaz kıldım deyince sen teheccüd kılmışsın Allah kabul etsin dedi. Hocam biz cemaat namazı kıldık dedi. Sen bir arkaya geç, ayete göre bir bak. Gözünle gör dedi. Zaten Arapça biliyorsun dediği gibi biraz şeydi. Hemen koştum arkaya, arka tarafa. Buraya hiç geçmemişim. Süleyman Camii'nin arkasında.
Atıvası hiç geçmemiştin değil mi? İlk defa mı geçtin
Ha, oraya ilk defa gittim.
orada?
Hani gök, sema o kadar net, açık gözüküyordu. Hocamız anlattığı gibi hani ayetlerde Haytul Abiyaz ne olduğunu o zaman gördüm. Hani gökle yeri de böyle birleştiği yerden 3-4 çeşitli farklı renkler böyle uzun birbirine böyle
Üst üste duran
üst üste duran
çizgiler.
siyah, kırmızı, beyaz, bilmem ona benzer arasında olan farklı renkler çıkıyormuş. Yani gökle yer arasında. Hocam dedikten sonra 3-4 ya da belki 5 dakikadan sonra o başladı. Ha dedim gerçekten dedim. Şimdiye kadar yerse oluyormuş.
Evet.
Dedi namaz sabah namazı kılmamışım. Teheccüd kılmıştım. Bir daha kıldım. Yarın o zamanı bekledim. Aynı saati bekledim. Sonra camiye gittim. Camide hiç kimse kalmamış. Namazı kılmış. Tek başıma kıldım.
Şimdi gidiyor musun camiye?
Niye gideyim? Orada tek
Artık
kıldıktan sonra burada da tek kılsın.
ben de
Aynısı.
artık camiye Ramazan'da zaten yatsı namazına hiç gidemiyoruz. Ya yatsı namazını ezan okuduklarından biraz sonra yatsı vakti bitiyor. Sabah namazına da Ramazan'da gidemiyoruz. Peki tamam sağ ol. Yani şimdi ya bir çıkın kardeşim. Bak bu emri veren Allahü Teala ve bir gün çıkın da bakın. Ve efendim bir Süleymaniye Vakfı takvimine göre. Ya Süleymaniye Vakfı takvimi kelimesini kullanmayın. Allah'ın emrine göre hareket edin. Süleymaniye Vakfı yanlış yaptıysa ne yapacaksınız? Çıkın bir bakın. İşte diyor ki burada fecir tarafından siyah iplik beyaz iplik. Bu değişmez bir kural. Ondan sonra da diyor ki o zamana kadar yiyin için. Peki o zaman tan yeri ağardığı zaman daha güneş doğmamış oluyor. Gece. Ama o zamana kadar yiyeceksin. Yeme içmeyi o zamana kadar uzatmış. Sonra da diyor ki ثُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Sonra diyor orucu geceye kadar tamamlayın. Güneşten bahsediyor mu? Geceye kadar. Güneş batana kadar dedi mi? Eğer güneş batana kadar deseydi bugün Svalbard'da kim oruç tutabilirdi? 6 ay gece 6 ay gündüz. Ah ne güzel. Güneşin hiç doğmadığı yerlerde oruç tutulabilir miydi? Bakın Allah, yaratıcı Allah olduğu için. Bakın siyah çizgi, beyaz çizgi diyor. Kızıllık var az önce arkadaşımızın belirttiği gibi. Ondan bahsetmiyor. Niye? Çünkü o her yerde gözükmüyor. Ama siyah çizgi, beyaz çizgi her yerde gözüküyor. Yani Svalbard'da bile yukarıda bakıyorsunuz güneş, altta gözüküyor. İnşallah o arkadaşımız, üniversitede öğretim üyesidir, Ramiz Örlü adındaki arkadaşımız, inşallah yakında şey yapacak, gidecek, oradaki resimlerini bekliyoruz. Giderse eğer, geldiği zaman da yayınlarız zaten. Şimdi sonra geceye kadar tamamlayın diyor. Bu gece kelimesi. Allah-u Teala geceyle gündüzde tanımlarken güneşin doğuş ve batışı gibi anlayabileceğimiz şekilde tanımladığı gibi mesela şeyde ve şemsi ve duhaha diyor. Şemse ve duhasına. Yani şemsi, şems ve duhası hakkı için, Türkçe'de hakkı için daha iyi yemin karşılığı olarak. Güneş ve duhası hakkı için. Vel kameri izâ telâhe, güneş takip ettiği zaman ay hakkı için. Ven nehâri izâ cellâhe, gündüz hakkı için, onu açığa çıkardığı zaman. Buradaki onu kelimesi Arapça bakımından hem güneşe gider, ha zamiri, hem duhasına gider. Bazı bölgelerde gündüz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki vakittir bu ayete göre. Bazı yerlerde de duhanın başlangıcı ile bitişi arasındaki vakit. Duha ne demek? Duha dalgalı ışık demektir. Yani bunu tabii uzmanlar daha iyi becerir. Ben o biraz hani şey bilsem, ışık konusunda uzman olsam ona göre tarif ederim de. Ayetten çıkan bu. Dalgalıyı nereden çıkardın derseniz, bunun da Duha suresi var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Ve duha diyor. Bakın duha hakkı için. Duha çok önemli. Allah'a şükür bugün artık Amerika'da bazı fizikçiler duhayı öğrendiler çok şükür. İnşallah Türkiye'de de bizimle dalga geçmekten vazgeçer, öğrenirler. Duha hakkı için وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى, durgunlaştığı zaman gece. Şimdi burada durgunlaşma dalgalı denizin durgunlaşması gibi, seca kelimesi. O zaman demek ki gündüzdeki o duha dalgalı deniz gibi, dalgalı bir ışıktır ve insan rahatsız eden bir ışıktır. Ama gece sakin. Gece sakinleşir. O zaman sakinleştiği zaman gece. İşte kutup bölgesinde şeyden itibaren beyaz geceler birdenbire başlamaz. 45 derece enlemin kuzeyinde yavaş yavaş başlar. İşte orada 45 derece enlemin kuzeyinde bizim takvimi takip edenler bize diyorlar ki ya diyorlar şey işte geçen de bak önceden aklıma gelmedi ki burada şey yapayım. Kazan'dan bir arkadaşımız şey yaptı. Ya hocam burada siz iftar diyorsunuz ama güneşi görüyoruz. Ben de bu ayetleri anlattım dedim. Bak bakayım sakinleşme şey yap. Hem ertesi gün ya gerçekten dedi ya güneş orada var ama o ayetlerdeki sakinliği tümüyle yaşadık. Bitti. Bitti. İşte ondan sonra o şeylerle, Allah-u Teala'nın koyduğu o kurallarla bu iş devam ediyor. Mesela kısaca da şeyde, bunun ayrıntıları bizim sitemizde var. Eğer yalnız Müslim olanlar için diye yazdığımız bir yazı var. Niye Müslim? Çünkü çıkıyorlar ya ilme de dine de asla uymayan yöntemlerle milletin duygularına hitap ederek kendi haklı, kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Ne bir ayet okuyorlar, ne bir hadis okuyorlar. ve kendilerini bir şey zannediyorlar. Ondan dolayı hiç kusura bakmayın, Allah'a teslim olanlar için, sizin için yazmadım demek için oraya koyduk. Bu yazı sizi muhatap almıyor. Önce bir Müslüman olun, ondan sonra bu yazı yok. O şey de var sitemizde. Yalnız Müslüman olanlar için diye bir yazı var. Açın, orada bütün resimlerde vardır. Şimdi Allah-u Teala şey de diyor ki, İsra suresinin 12. ayetinde diyor ki, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Gece ile gündüzü iki ayet yaptık. İsra diye Hicr suresini açmışım, diyorum ki lan yanlış mı ya, okuyorum ayeti. Neyse, evet. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ. Gece ile gündüzü iki ayet yaptık, işaret yaptık. Mesela bakın, Nevruz hangi güne söylerler halk arasında? Nevruz hangi gündür? 21 Mart. 21 Mart yeni yılın başlangıcıdır. Siyasiler onu kendi keyiflerine uydurarak ocağa çekmişlerdir. Ocak ayı, bir ocağın yılbaşı olmasının hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Ama siyasiler emrettikleri zaman nasıl olsa millet uyuyor olur. 21 Mart. Peki 21 Mart günü dünyanın her yerinde gece gündüzün uzunluğu ne kadar? 6 saat. Gece karanlık, gündüz aydınlık. Aynı şey Eylül'de de var değil mi? فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ. Arkasından gecenin işaretini kaldırdık. O zaman o şey deklinasyon dedikleri eğim oluştuğu sürece gecenin işareti kaldırılıyor. Artık siz geceyi karanlık beklemeyin diyor Allah. Güneşli geceler olur. Kutup bölgesinde yaşayanlar bunu fıtratlarıyla biliyorlar. Diyorlar ki beyaz geceler. İşte ilk Tromsø'ya gittiğimiz zaman hadi şeye çıkalım dedik. Güneşin hiç doğmadığı bir saatte hiç doğmadığı günlerde namaz vakitlerini şey için çıktık. Tabi gündüz oldu. Bütün aydınlık. Adnan Ökten Bey'e dedim ki ya astronom, hani buna siz gece diyebilir misiniz? Vallahi ben şokları yaşıyorum dedi. Niye? Biz dedi astronomide güneş doğar batarsa gündüz, yoksa gece deriz. Yani peki bunun neresi gece? Güneş yok ama neresi gece? Ve cealne ayeten neherim busiraten diyor Allah. Evet, gecenin işareti yok ama gündüzün işareti var. Gösterir. Kendini gösterir ya da çevreye göre. İki şekilde de anlayabilirsiniz. Niye bunu böyle yapıyor? لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin ikramını arayasınız diye. Demek ki kutup bölgesinde günlerin uzamasının insanlara maddi bir takım faydaları varmış. Bunu ilgili bilim dalları araştırıp bulmaları lazım yani. وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ Bir de bunu böyle yaptık ki yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. İşte bizim Süleymaniye Vakfı'nın yaptığı hesap buna göredir. Hesap da bu kutup bölgesiyle ilgili hesap konusunda şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara göre yapılmış bir hesap yok. İlk defa bu kuralları koyduk. Bunu dünyada bilen fazla kimse de yok. Arkadaşlarımız Allah razı olsun hala bugün olmuş yani günlerdir çalışıyorlar. Hala bugün bu az önce de bir şey yaptım, mesaj attım. Tromsø'dan bir takvimi yapıyorlar. Dünyanın her tarafını kontrol ediyorlar. Bazı bölgelerde tatmin edilmeyen hususlar ortaya çıkıyor. Ramazan'da bu iş artıyor. Niye? Çünkü Ramazan'da herkes gözlem yapıp bize bilgi gönderiyor. Arkadaşlarımız da kendilerini kontrol imkanı buluyorlar. Ben çok artık tatmin olacak noktaya geldim ki bu arkadaşlarımız sonuca ulaştılar inşallah. Kaç gündür mesela Fatih sorar, Erdem Bey sorar. İşte bugün açıklandı ama arkadaşlara bir şey söyleme imkanımız yok. Çünkü çok sen de biliyorsun yani hesap işi kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Şimdi öyle bir hesap yapacaksınız ki adam gözlemiyle ha diyecek. Dolayısıyla ben şimdi buradan söylüyorum. İlk yayınladığımız, Ramazan başında yayınladığımız takvimi esas alın. İnşallah bu arkadaşlarımız belki büyük bir ihtimalle bugün yarın bitirirler, yayınlayacağız. Artık Allah'ın izniyle son noktaya geleceğiz ama takvim olmadığını farz edin. Allah'ın koyduğu ayetleri ciddi bir şekilde okuyun. ve o ayetlere göre gözleminizi yapın. Kendi gözünüzle. Bu öyle bir şey ki Allah-u Teala öyle bir sistem koymuş ki güneşin hiç batmadığı bir yerde bile bunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Ama biraz öğrenmeleri lazım. Evet, şimdi bundan sonra ayetin devamını okuyoruz. Diyor ki Allah-u Teala وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaf halindeyken kadınlarla ilişkiye girmeyin diyor. İtikaf ne? Mescitlerde niye itikaf yapılıyor? Bu konunun ayrıntısını da Fatih Hoca'dan dinleyelim. Evet Fatih.
Evet. Bir takım Kur'an-ı Kerim'de geçen ya da Resulullah'ın uygulamalarında geçen hükümler vardır ki onlar artık tamamen unutulmuş ya da önemsenmemeye başlanmış. Mesela işte bizim burada zaman zaman dile getirdiğimiz haram aylar meselesi, Kur'an-ı Kerim'in çok önem arz ettiği, hatta göklerin ve yerin yaratıldığı andan itibaren Allah'ın koymuş olduğu bir ölçü olarak Kur'an-ı Kerim'de altı çizilen haram aylar meselesi bugün Müslüman toplumunda tamamen unutulmuştur. Hakeza aile hayatı için, kadınların bu dünyadaki hayatları için çok önemli bir kavram olan iftida, kadının boşanma hakkı bugün İslam toplumunda tamamen unutulmuş ve ihyayı bekleyen hükümler arasında yer almakta. Hakeza miras hukuku bugün bütün Müslüman ülkelerde, özellikle Türkiye'de tamamen artık beşeri hukuka havale edilmiş ve unutulmuş hüküm. İşte bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de geçmesine rağmen, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı boyunca uygulamış olmasına rağmen neredeyse bitme noktasına gelmiş itikaf konusu. 187. ayette Bakara suresinin Allah-u Teala itikaf kelimesine orada atıfta bulunuyor. Kelime Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalıplarda geçiyor. Anlam olarak da birine, bir şeye tutulmak, bağlanmak anlamına geliyor. Yine işte alıkonmak, hapsolmak, yine birisine işte şey yapmak, engel koymak ya da engel konulmak anlamında. Mesela Hac suresinin 25. ayetinde mescitlerden insanları engelleyenler anlamında akif kelimesi geçiyor. Yani Allah'ın mescitlerinden insanları engelleyenler anlamında, ki Bakara suresinin 114. ayetinde de bu mena'a olarak tefsir ediliyor. Ve men azlamu mimmen mena'a mesacidallah. Şeyde de Hac suresinde de innellezine keforu ve yasuttun an sebilillahi vel mescidil haramillezi cealnahu linnasi seva'enil akifu fihi vel bat. Yani ayetleri görmezden gelenler, insanları Allah'ın yolundan, bir de yerli yabancı herkes eşit olsun diye kurduğumuz mescidi haramdan engelleyen kişiler. Yani engelleme anlamı. Hakeza Fetih suresinin 25. ayetinde ma'kuf kelimesi geçiyor. Yani bekletilen kurbanların varacağı yere ulaşmasını engel olan kişiler anlamında yine bu kullanılıyor. Yine Taha suresinin 97. ayetinde ilahlara, bir takım Allah'ın dışındaki varlıklara gönülden bağlı olmayı ifade ediyor. Hatta işte yine Taha suresinde 91. ayetinde diyorlar ki قَالُوا لَنْ نَبْرَهَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى Onlar Musa dönüp gelene kadar ondan ayrılmayacağız. Yani bu bağlılığımızı devam ettireceğiz bu buzağa, bu putlara denilerek bir şeye gönülden bağlılığı, onda sebat etmeyi ifade ediyor. Yani bu şekilde kullanımları Kur'an-ı Kerim'de var. Bir şeye bağlanmak, ona gönülden bağlı olmak, kendini ona bir nevi mahkum etmek, hapsetmek anlamında. Terim anlamı olarak da ibadet amacıyla belli şartlarını yerine getirerek mescitlerde insanın kendisini bir takım şeylerden alıkoyması, kendisini oraya hapsetmesi anlamında kullanılıyor. Bakara suresinin 187. ayetinde Allah-u Teala وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ diyor. Yani sizler kendinizi bir yere hapsettiğinizde, yani bir nevi itikafa çekildiğinizde mescitlerde eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeyin diyerek bu itikafın meşruiyetini oluşturuyor. Ki bu detayına gireceğiz biraz sonra. Öte taraftan Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarında, mesela bir rivayette bizim sahih kaynaklarda geçer. Şöyle denilir, Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten sonra her Ramazan'ın son 10 günü ölene kadar itikaf yaptı. Bu çok önemli bir şey. Yani hicretten sonra, Medine için konuşuyoruz. Medine'ye hicret ettikten sonra ölene kadar her Ramazan'ın son 10 günü itikafa çekildi. Yani ne demek? İşte eşlerinden uzaklaştı. Mescitte kendisine bir mekan, bir kabin belki şey yaptı ve orada ibadet ile ve Kur'an'la meşgul oldu. Peki Medine'den sonra mı oldu? Yani Medine'den itibaren mi başladı bu? Hayır. Esasına bakıldığında çok öncesinde var bu uygulama. Hatta işte hepimiz biliriz, ilk vahiy geldiğinde Muhammed Aleyhisselam Ramazan ayında nerededir? Kadir gecesinde. Hira'dadır değil mi? Mağaradadır. Peki ne yapmaktadır orada? Tehannüs ifadesi geçer bizim hadis kaynaklarında. Yani itikafa çekilmiştir. Hatta şöyle derler bizim...
Niye Ramazan'da itikafa çekiliyor?
Ha, ona da geleceğim hocam, o şeydi. Bizim kaynaklarımızda şu ifadeler de geçer. İlk vahyin geldiği şey anlatılırken Muhammed Aleyhisselam tıpkı diğer Mekkelilerin yaptığı gibi Ramazan'da dağa çekilirdi ifadesi bizim kaynaklarımızda geçer. Yani Mekkelilerin de yapa geldiği bir şeydir. Hatta o mekan, yani bütün o Mescid-i Haram alanı itikaf alanıdır. Şeyde Bakara suresinin 125. ayetinde ve ahitna ila İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye litta'ifine vel akifine vel rükû'is sucud. Yani Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Bakın ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar gittik şimdi. O dönemi düşünün. Ne diyor emir olarak? İbrahim ile İsmail'e şu görevi verdik. Evimi, Kabe'yi tavaf edenler, itikafta bulunanlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun. Bakınız o bölge, İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah-u Teala diyor ki itikafa çekilenler oluyor ama şu an mümkün değil, orayı o hale getirin demek öncesinde de var. Yani o bölge zaten insanların itikafa çekildiği bir alan. Muhammed Aleyhisselam döneminde Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ın dışındaki insanlar da itikafa çekiliyordu, çekilmelilerdi çünkü bilinen bir şeydi o dönemde. Peki bunun diğer dinlerde yansıması var mı? Evet, mesela işte en basitinden Yahudilerde bir yamim, norayim diye bir kavram vardır. Buna da vakarlı günler, yani sessiz, sakin, sükunete erinen, inzivaya çekilen günler diye bir kavram vardır. Bu 10 günlük bir süreçtir. Bakınız 10 gün. Ve bu günlerde Yahudiler Allah'tan af dilerler, inzivaya çekilirler 10 gün. O yıl içerisinde yapmış oldukları günahları itiraf ederler kendi işte Allah'a ve bağışlanmayı diledikleri gündür. 10 gün, yani Yahudi kaynaklarında da böylesi bir itikaf
Ramazan
geleneği burada yok ama herhalde öyledir. Şimdi
şeydi, olmak sorun da başka yok.
Aşeret yevme Teşua diye isimlendiriyorlar.
Tamam, işte Ramazan'ın 10 günü.
İşte
Teşua Tisbi, o 9. ay.
Şey diyorlar yani.
9.
Işte,
ay işte.
10 günlük bağışlanma günü diye. Yani itikaf insanlık tarihi boyunca bilinen, uygulana gelen ancak günümüzde artık unutulmaya başlanmış bir ibadet. Şartları nedir? Peki kısaca onlara değinelim birkaç dakika. Yani işte temiz olma, çünkü ibadet olduğu için ve mescide gireceksiniz, ibadet edeceksiniz. İşte cünüplükten temizlenmiş olmanız gerekiyor. Bizim geleneğimizde, fıkıhta bayanların özel günlerinde temiz olmadıkları ve dolayısıyla itikafa çekilemeyecekleri anlatılır ama bu yani herhalde...
Resulullah'ın eşi şey...
Tabii onlar itikafa, evet, itikafa çekiliyorlar.
Resulullah da bilmiyormuş ki eşine desin ki gelme ya buraya, ne işin var?
Şimdi evet. 187. ayette oruç ayı, Ramazan'la alakalı ve oruçla irtibatlı ayetlerin hemen peşi sıra geldiği için Ramazan ayıyla biz bunu şey yapıyoruz. Şartlarından bir tanesi Ramazan ve Ramazan'ın da son 10 günü. Niçin son 10 günü diyoruz? Muhammed Aleyhisselam hep öyle yaptı. Ayrıca Fecir suresinin 2. ayetinde veleyalin aş ifadesi geçer. Yani o 10 gecelik ifade muhtemelen işte bu itikafa tekabül etmektedir. Bizim geleneğimizde tabii onu Zilhicce'nin ilk 10 günü olarak tefsir etme temayülü vardır. Mescitlerde bulunma yine itikafın bir şartıdır. Yani evde değil de mescitte yapma. Veyahut işte insanların olmadığı, ev halkının olmadığı bir yerde. Çünkü burada insanı bütün dünyevi meşgalelerden uzak tutma anlamı vardır. Kişi kendi ve Allah'ıyla yalnız kalacaktır. İşte çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, ortaklarıyla, şunla bunla fazla içli dışlı olmadan çekilme ve bir nevi işte resetleme kendini yıl içerisindeki bütün o hengameden bir an olsun kurtulmak amacıyla mescitte ifadesi önemli. Yani evinde değil, evde yapılırsa bu asla olacak bir şey değil. Yani çoluğu çocuğu olan bir kişi için herhalde mümkün değil gibi gözüküyor.
Hanımlar için hiç mümkün olmaz.
Evet. Evet. Bizim fıkıh geleneğimizde de bunun mescitlerde yapılması gerektiği hususunda neredeyse bir ittifak vardır. Neredeyse diyorum. Çünkü Hanefiler bu konuda diğerlerinden farklı düşünür ve derler ki kadının ibadet maksadıyla da olsa, itikaf maksadıyla da olsa evinden çıkması, başka yere gitmesi hoş değildir. Kadın için evi daha doğrudur, müstehaptır diye bir şerh koyarlar. Oysa biraz önce hocamın da söylediği gibi Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri evlerinde değil, mescitte itikafa girmişler. Oruçlu olma şartından bahsedilir. Nitekim biraz önce de söylediğimiz gibi Ramazan'la alakalı bir şey olduğu için, o hükümlerin akabinde geldiği için dolayısıyla oruçlu olma şartı da itikafta neredeyse olmazsa olmaz bir şart olarak gözüküyor. Herhangi bir mazereti yoksa itikafa oruçlu girecek, hasta ya da şey değilse. Ondan sonra İlişki yasağından bahsediyor o ayet. Peki insanlar zaten mescitte bu itikafı yapacaklarsa ilişki yasağının anlamı nedir? Yani siz bu itikafı mescitlerde yapacaksınız ama eşlerinizle ilişkiye girmeyeceksiniz. Yani bu nasıl anlaşılmalı? İnsan eşiyle birlikte bir mescitte itikaftayken mescitte ilişkiye girebilir. Dolayısıyla Allah onu mu yasaklıyor? Hayır, kişi kendi başına mescitte itikafa girebilir ancak çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkacak. Belki evine gidecek, belki banyo alma ihtiyacı hissedecek, belki şu olacak, bu olacak. İşte bu gibi durumlarda Ramazan'da olduğu için gündüz zaten mümkün değil böyle bir şey. Ama akşam diyelim ki gecenin bir vakti evine gittiği bir ihtiyacı için o esnada itikaftaysa eşiyle ilişki yasağı vardır. Dolayısıyla diğer Ramazan ayında oruç tutan kişiler Ramazan'ın akşamında gecesinde eşleriyle bir araya gelebilirler ama itikafa girmiş kişi için bu da şeydir, yasaktır. Yine tabii dışarı çıkmama bizim fıkıh geleneğimizde şart olarak şey yapılır. Dışarı çıktığında kişi itikafı bozulur denilir ki zaten bu da itikafın hem kelime olarak hem de uygulama olarak bünyesine, ruhuna uygundur. Böyle gelişi güzel dışarıya çıkmama üzerine bina edilmiştir itikaf. Başlarken dedik ki ihya olunması gereken bir takım hükümler, uygulamalar vardır. İtikaf bu yönüyle önem teşkil etmektedir. Gerçekten de insanların bugün özellikle şu modern toplumda işte artık kendi başlarına yapayalnızken bile işte telefonla bütün dünyaya açıldığı, hep kafasını bir şeylerle meşgul ettiği şu günümüzde İtikaf insanların, belki modern insanların en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerden biri olsa gerek. Bir 10 günlüğüne de olsa insanlardan çekilmek ve Rabbi ile kişinin yalnız kalması, manevi bir tatmine ulaşması ve bir yıl içerisinde yapamadığı pek çok şeyi belki o 10 günlük içerisinde yapıp bir telafi, yılın telafisi anlamında itikaf. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç aksatmadığı, yani sünneti müekkede. Bakınız geçtiğimiz haftalarda burada teravih namazı konuşuldu. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bir kez bile kılmadığı namaz bugün Ramazan ayı girdiğinde Ramazan'ın olmazsa olmazı olarak ihdas edilmiş. Yani gün içerisinde 5 vakit namazı kılmayan insanlar Ramazan'da muhabbetine teravihe gidiyor ve teravih namazını kaçırmıyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı boyunca hiç aksatmadığı bu itikaf tan hiçbir bahis yok. Uygulama alanı neredeyse sınırlı. Kadın olsun erkek olsun bu iş için uygun mekanlar camilerde hazırlanmıyor. Olması gereken sünnet-i
son zamanlarda yapıyor.
İşte yani işte yavaş yavaş gündeme belki geliyor. Yani olması gerekenler unutulmuş, olmaması gerekenler onların yerine bina edilmiş. Hakeza işte cuma namazı, bayram namazı, bayanlar asıl ona gitmesi gerekirken ona gitmiyorlar ama teravih namazı için camilerin büyük bir mekanı kadınlara tahsis ediliyor. Yani olmaması gereken ne kadar şey varsa hatasız yapılıyor. Ama olması gereken şeyler ise maalesef ihmal ediliyor.
Evet, demek ki Ramazan-ı Şerif'te itikaf da aynen Ramazan orucu gibi. Öteden beri var olan bir şey. Bakın şimdi burada mesela oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesi eşlerinize ilişki size helal kılındı dendiği zaman İtikaf eskiden beri var. İşte Resulullah Mekke'deyken, daha Nebi değilken bakın. Diğer Mekkeliler gibi bir kenara Ramazan'ın son 10 gününde ibadete çekiliyorlar. Niye Ramazan'ın son 10 günü? Neden Kadir gecesinde Resulullah Kur'an-ı Kerim inerken o ufuku âlâdaydı Kur'an-ı Kerim ifadesiyle, yani Cebel-ün Nur'daydı? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan beri bunu İbrahim'in dini üzerine oldukları için bunu devam ettiriyorlar. Ve mutlaka Ramazan'da oruçlu geçiriyorlardı. Şimdi burada Ramazan geceleri eşlerimizle ilişkiye girebileceksek itikaftayken de girebilir miyiz sorusu gelir değil mi insanların aklına? Niye? Çünkü bu ne demek? İtikaf zaten var. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkmış bir şey olsaydı ve entum akifune fil mesacid diye bir ifade olmazdı. İtikaftayken. O zaman sadece itikaf sırasında ilişkiye girilir mi, girilmez mi sorusunun cevabını Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Diyor ki ve la tubashiruhunne ve entum akifune fil mesacid. Mescitlerde itikaf yaparken eşlerinizle ilişkiye girmeyin, o kadar. Yani İtikafta bu yasak devam ediyor. İtikafın dışında eşlerinizle ilişkiye girebilirsiniz Ramazan geceleri diyor. Bu da bu hükmün, yine Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de bu hükmün önceki ümmetlerde olduğunu gösteriyor. Zaten sen okuduğun Yahudi ansiklopedisinde de o açıkça gözüküyor.
Şimdi bir nesih gerçekleşmişse daha önceki uygulamalara dair bütün şeyler ya tekrar edilecek ya da orada da düzeltme varsa söz konusu edilecek. Şimdi bu Bakara suresinin 187. ayetinde oruçla ilgili bir nesih gerçekleştiyse bu oruçla, Ramazan'la bağlantılı olarak itikafla alakalı şey de mutlaka oraya şey
yapılıyor. Elbette, elbette. Yani Allah-u Teala hiçbir şeyi eksik bırakmış değil. Ne diyor? Kederke yübeyyinullah. İşte bu şekilde Allah beyan eder. Açık, seçik bir şekilde ortaya koyar. Neyi? Ayatihi, ayetlerini.
Yani şey örneği verilebilir. Fatih Hocam'ın söylediğini hani bir katkıda olsun diye abdestle ilgili ayağa mesih neshi geldiğinde bütün çıkıyor. Abdestle ilgili konular sıralanıyor Maide suresinin 6. ayetinde. Şeyde de
ama nesih gelmeden önce Nisa suresinin 43. ayetinde hiçbir şeyden şey bahsetmiyor.
Hiçbir şey yok. Evet. Aynı buradaki 183. ayetle 187. ayette olduğu gibi. 187. ayette itikaf da dahil bütün oruçla ilgili şeyler anlatılıyor.
Evet. İşte burada diyor ki kederke yübeyyinullahu. Böylece Allah açıklar. Niye? Sizin de şey yaptığınız gibi zihne gelen bütün soruları bu Bakara 187. ayet açıklıyor. Önceki ümmetlerde olan, olmayan falan hepsini anlıyorsunuz. Ayati linnas bütün insanlar için bak lil müminin demedi dikkat edin. Şimdi burada açıkladığı zaman bu ayet Yahudi'yi de ilgilendirecek, Hristiyan da ilgilendirecek. Diyecek ki ya demek tamam işte bizim beklediğimiz din inanmamız gerekiyor kardeşim. Lil müminin demedi dikkat ediyorsanız linnas dedi herkes için. Açıklayan da Allah, biz değil. Bize kaldığı zaman işte o şeyde Kur'an yolunda gördüğünüz gibi hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani anlaşılmaması için her şey yapılıyor.
Halbuki hocam 183. ayet ya yuhellezine amenu diye başlıyor.
Evet.
Ama burada
orada müminler diye müminler başlıyor. Diye burada başlıyor. Bütün insanlar diyor. Çünkü bunu açıkladığı zaman ey Yahudi bakın sizde gece karı koca ilişkisi yok. Biliyorsunuz. Bakın sizde de itikaftayken karı koca ilişkisi yok. İşte bunların hepsini görüyorsunuz. Bak işte bu Kur'an sizi tasdik ediyor. Bazı konularda kolaylık getiriyor. İşte bunu da gözünüzde görün demiş oluyor onlar. Yahudi'ye de Hristiyan'a da. Bu açıklama onları Kur'an'a inanma mecburiyetinde bırakıyor. Onun için bugün dikkat ediyorsanız yani bugün İslam alemi kendisini öyle bir kaptırmıştır ki batıya, Yahudi'ye, Hristiyan'a öyle bir kaptırmıştır ki ilahiyatçıları bile onlar yetiştiriyor. Dolayısıyla onların yapabileceği en önemli husus Kur'an-ı Kerim'i Muhammed'in kitabı yapmaktır. Allah'ın kitabı değil. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabı, Muhammed Allah'ın elçisi olursa bugün yaptıkları çılgınlıkları yapmaları imkansız. Yok o Büyük Ortadoğu projesi, yok bilmem efendim Armageddon bilmem ne bunlar boşuna uğraşırlar onlar için. Keşke Müslümanlar da Kur'an'a dönseler de bunların boşuna uğraşı olduklarını bilip de hadi lan buradan desin şöyle bir tekme atıp hepsini buradan kovsalar. Evet. Neyse şimdi buradan bunu öğrendik ve son olarak da şunu söyleyeyim. Kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız için, kutup bölgesi derken 45 derece enemin kuzeyi. Çünkü Allahü Teala diyor ki şeyde Rahman suresinde وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Allah göğü yükseltti ve dengeyi kurdu. Dolayısıyla bir denge var. Yani 0 dereceden 45 dereceye kadar, 45 dereceden 90 dereceye kadar bir denge var. Şimdi o dengelerde kışın işareti var. Yani gündüz ışıklı olacak. Dolayısıyla kışın takvim yaparken bunda sıkıntı yok. Ama yazın gece aydınlık olabilir diyerek bu dengeye dikkat edip takvimleri yapmak gerekiyor. Zaten ondan dolayı biz mizana uygun diyoruz. Ama bu dengede kutup bölgesinde yaşayanlar mutlaka çıksın. Gözlemlesinler. Oradaki dostlarımız Türkiye'dekilerinden daha da hassas davranıyorlar. Çıkıp gözlemliyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Zaten onların gözlemleri bize yol gösteriyor. Takvimleri kontrol ediyoruz. Hata varsa hemen geri çekip düzeltmeye çalışıyoruz. Ders içerisinde de söylediğim gibi Allah razı olsun. Arkadaşlarımız çok hassas çalışıyor bu konularda. Ben şahsen sonuca ulaştığımıza inanıyorum. Ama onlar biraz daha şey yapıyorlar. İnşallah bu hafta sonu şey yaparız. Bu İsra suresi 78. ayetinde de Allah güneşi bir kere kullanıyor. Namaz vakitleriyle ilgili olarak. اَقِمِسْ صَلَاتِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Güneşin batıya kayışı güneşin hiç doğmadığı yerlerde daha net gözüküyor. çok daha açık görebiliyorsunuz batıya kaydığını. Çünkü güneşin olduğu yerde büyük bir ışık halesi oluyor, kayışını net bir şekilde görüyorsunuz. Ondan sonra diyor ki, ilâgâsekille, gecenin gasakına kadar, gecenin soğuk vaktine kadar. Bizim bulduğumuz bölgelerde gecenin soğuk vakti şeydir, karanlık vaktidir. Kutup bölgesinde de güneş ışınlarının artık ısıtmamaya başladığı soğuk vaktidir. Bunu da çok net bir şekilde orada müşahede edebiliyorlar. Ondan sonra diyor ki, ve Kur'an el fecr. Az önce işte ilk defa Türkiye'de bu işi şey yapan, gözlemleyen Özbek arkadaşımız Behram'ın da burada anlattığı gibi, fecir ışıklarında bir Kur'an üst üste yığılma oluşuyor. Altta siyahlık, üstte beyazlık, tam bir paralel ve arada kızıl ışıklar falan. Onun üstünde de tabii o şey var, kubbemsi ışık var ama önemli değil. O kubbemsi ışık insanları aldattığı için ona fecr-i kazip deniyor. Yani bu ışık da değişmez. Yani bir iki tane değişmez var namaz vakitleri konusunda ki oruç vakti girer. Birisi güneşin batıya kayması, birisi de imsak vaktindeki bu ışık, yani siyah ve beyaz ışığın paralel olmasıdır. Kutup bölgesindeki kişiler buna çok dikkat etsinler. Efendim güneş ufuktayken biz nasıl orucumuzu bozalım diyenler varsa da velleyli idâ secâ ayeti, bir durgunlaşma var mı yok mu ona baksınlar. Çünkü o bütün bunları anlatan ayetlerin tamamı bizim sistemimizde var. O ayetlere göre hareket etsinler. Cenab-ı Hakk'a çok şükür ben şahsen son derece mutmainim. Kur'an-ı Kerim açısından problem çoktan çözüldü resimleriyle falan. Hesaba dökme işi demin de söylediğim gibi kolay bir şey değil. Çok zor. Arkadaşlarımız inşallah onu da bu sene tamamlamış olacaklar. Allah hepinizden razı olsun. Böylece bugün Bakara 187 bağlamında oruçla ilgili problemleri görmüş olduk. Allah rızasından ayırmasın. Cenab-ı Hak cümlemize başarılı bir dünya hayatı, mutlu bir ahiret hayatı nasip eylesin.